27. ayrım.
Ertesi akşam Wagner'lerin evine kaygılı bir sessizlik çökmüştü. Maximilian ikili koltukta tek başına oturuyor, aralıklarla kısa sözler söyleyen anne babasını dinliyordu. Onların kaygılarını dile getirmelerine herhangi bir karşılık vermiyordu. Birbirlerine yakın birer tekli koltukta oturan orta yaşlı kadın ve adam, tek önceliklerinin oğullarının mutluluğu olduğundan kimsenin şüphe etmeyeceği şekilde çeşitli kaygılarını dile getiriyorlardı. Liberal fikirlere sahiptiler ve Max'ın Yahudi bir kızla evlenmek istemesine prensip olarak karşı çıkmıyorlardı. "Bu evlilikten vazgeçmenin senin için ne kadar acı verici bir karar olacağını biliyorum," diyordu annesi. Arada uzunca sessizlikler yaşanıyordu. Albert, "Ama yine de," diye devam ediyordu. "Evlenmeniz durumunda yıllar boyunca yaşayabileceğiniz acılar yanında bu sıkıntı kabul edilebilir." Maximilian sanki anne babasının aralarındaki konuşmaları bitirmesini bekler gibi hiçbir yanıt vermeden sadece dinliyordu. Bu sıkıntılı toplantılar birkaç gün arayla birkaç kez daha tekrarlandı evde. Albert oğlunu, "Karını rahat bırakmazlar, onun anne babasını da rahat bırakmazlar. Bir arı ile evlenmenin cezasını ona ödetmek için hiçbir fırsatı kaçırmazlar," diye uyardı. Kadın da hemen ekledi, "Çocuklarınızın nasıl bir memlekette yaşayacağı da belli değil. Belki bir ömür boyu mutsuz bir şekilde ve tehlike içinde yaşayacaklar." O akşam Maximilian ilk kez cevap verdi anne babasına, "Nadia ile evleneceğim." Dün akşam o da kabul etti. Kadın dili tutulmuş şekilde kaldı. Ne diyeceğini bilemedi. Yardım ister gibi kocasına baktı. Adam da sanki çok önemli bir gelişme olmuş gibi, konuştukları konuda beklenmedik yeni bir bilgi ortaya çıkmış gibi derin derin düşündü. Dirseğini bacağına dayayarak eğildi, çenesini avuç içine yerleştirerek bir süre daha düşündü. Sonra ani bir hareketle oturduğu yerde doğruldu. "O zaman en iyisi şu düğünü yapalım." Kadın gözleri yerinden fırlayacak gibi bakıyordu kocasına. Max bu arada gülmeye başladı. Adam da ona katılınca Max'in gülmesi iyice kahkahaya dönüştü. Sonunda kadın da gülmeye başladı. Üçü de katıla katıla uzun süre güldüler. Kadın gözlerinde yaşlarla, "Ben zaten vazgeçmeyeceğini biliyordum," diyordu. "Çünkü o da bir Wagner. Ben bu aileyi çok iyi tanırım. Bir şeyi kafalarına koydular mı, gülüyor mu, ağlıyor mu anlaşılmıyordu. Bir süre sonra Albert diğerlerini susturdu. Sözlerinin ciddi bir şekilde algılanması için biraz bekledi ve bir şartını açıkladı. "Ama başka bir şehre taşınmanızı ve Nadia'nın Yahudi olduğunu elden geldiğince saklamanızı istiyorum. Frau Wagner olarak kimse ondan şüphelenmez." Bu öneri hemen kabul edildi. Sonra Nadia'nın ailesini ziyaret ettiler. Terzi olan babası Romanya kökenli bir Yahudiydi. Dış mahallelerde iki katlı harap bir evde oturuyorlardı. Aile üst katta yaşıyordu. Baba Isaac ise alt katı eski elbiseleri düzelten, tamir eden, daraltıp bollaştıran bir terzi atölyesi olarak kullanıyordu. Dükkanın üstünde Schneider yazıyordu. Yahudi boykotundan sonra dükkana pek gelip giden kalmamıştı. Bu kararı onlar da biraz sevinç, daha çok da kaygıyla kabul ettiler. Birkaç hafta sonra Wagner'lerin büyük evinin bahçesinde küçük bir nikah töreni yaptılar ve Katolik usullerine göre evlendiler. Nikah töreninde haham değil, papaz bulundu. Ama resmi tören bitip el ayak çekilince iki aile kendi aralarında Yahudi düğün geleneklerini de yerine getirdiler. Nadia ile Maximilian hupanın altında durdular. İki aile onların şarap kadehlerine Yahudi usulü kutsayarak şarap döktü ve kadehleri kırdılar. Eski ve yeni ahitten parçalar okundu. Kippa giyildi, ketuba okuma, yedi dua gibi bütün Yahudi gelenekleri yerine getirildi. Sonra damat ayağa kalkınca herkes onun önemli bir şey yapmaya hazırlandığını anladı. Bahçedekilerin dikkatli bakışları altında Maximilian önceden hazırladığı yerden kemanını aldı. Hannelore'da bahçeye çıkarılmış olan piyanonun başında yerini aldı. Kuyruklu Bösendörfer piyanonun iki yanındaki şamdanlarda mumlar yanıyordu. Max ve Hannelore çaldıkça Nadia'nın yüzünden birer mücevher gibi gözyaşları dökülüyordu. Beste bitti, müzik sustu. Maximilian alkış seslerinin yatışmasını bekledi. Sonra çaldıkları parçanın adını açıkladı. Serenade für Nadia. Nazi yönetimi altında olmayacak bir törendi bu düğün. Nadia'nın ailesi çok memnun oldu. Katolik Wagner ailesi ise hoşgörülü davrandı ve her şeye rıza gösterdi. Yahudiler eskiden beri baskı altında oldukları için Nadia'ya bir de Hristiyanlarla ortak isim vermişlerdi, Deborah. Bundan sonra başkalarına karşı Deborah ismini kullanmaya karar verdiklerini birbirlerine ve ailelerine hatırlattılar. Düğünden kısa bir süre sonra Maximilian Heidelberg Üniversitesi'nde işe başladı ve bu güzel şehre taşındılar. Orada kısa sürede kendilerine hoş bir hayat kurdular. Frau Deborah Wagner güzel bir Alman ismiydi. Max'ın çalışmaya başladığı bu üniversitede hiç Yahudi yoktu. Zaten eskisinde de kalmamıştı. Birkaç arkadaşı İstanbul'a gitmişti. Marsilya üzerinden gelen ve onlara aylar sonra ulaşan mektuplarında o şehirdeki hayattan olumlu sözlerle bahsediyorlardı. Yeni evli çift Bay ve Bayan Wagner olarak saygın bir hayat sürüyorlardı. Bu şekilde aylar, yıllar geçiyordu ama geceleri kaygılar, korkular içinde ülkenin durumunu konuşuyorlardı. İşlerin bu hale geldiğine inanamıyorlardı. Birçok kişi gibi onlar da yanılmışlardı. Üçüncü Ray sandıkları gibi birkaç yılda çökmüyor, tersine daha da güçleniyordu. Yahudilerin toplama kamplarına konduğunu duyuyorlardı. Bu arada Nadia'nın ailesi babasının ani bir kararıyla apar topar Romanya'ya gitmişti. Bunu iyi haber olarak karşıladılar. Hiç olmazsa canlarını kurtarmıştılar. Önceden haber vermeden karşılarına bir engel çıkma olasılığını da ortadan kaldırarak hareket etmişlerdi. Naziler insanlık dışı politikalarını artık daha açık bir biçimde savunuyorlardı. Çünkü onları destekleyenlerin çoğu bunu eskisi gibi yanlışlıkla yapmıyorlardı. Tanıyarak, bilerek yani onaylayarak destekleyenlerin sayısı gittikçe artıyordu. Bu arada Nazi politikasını eleştirenlerin de sesleri tek tük duyuluyordu. Çeşitli yöntemlerle ustaca demokratik görüntü yaratılarak muhalefetin etkili olması önleniyordu. Ne var ki Paris'ten gelen bir suikast haberi tam da Nazilerin beklediği bir gelişme olarak kullanıldı. 17 yaşındaki Polonyalı bir genç anne babasının öldürülmesini protesto ederek bir Alman elçilik görevlisini vurdu. Bu olay Yahudilerin Nazilere saldırısı şeklinde kullanıldı. Gerilim sürekli tırmandırıldı. Alman ırkına karşı girişilen saldırılar konuşulmaya başlandı. Bu girişimler mutlaka bastırılmalı, intikamı alınmalıydı. Gelişmeleri kaygıyla izleyen Maximilian ve Deborah Wagner'in korktukları sosyal patlama 9 Kasım 1938 gecesi başladı. Ertesi gün öğleden sonraya kadar devam eden büyük kargaşa Almanya'nın ve insanlığın utanç günlerinden biri olarak tarihe geçti. Saldırılar sonunda Yahudilere ait binlerce iş yeri yağmalandı. Yüzlerce insan yaralandı ve 91 Yahudi öldürüldü. Kristallnacht adı verilen bu gecenin sonunda doğan güneş ve çıkan yangınların alevi yerlerdeki kırılan camlardan yansıyor ve kristal gibi parlıyordu. Zaten kristal gece anlamına gelen adı da bu nedenle verilmişti bu korkunç geceye. O gün sinagoglar da yakılıp yıkıldı. Hatta mezarlar bile tahrip edildi. Profesör Maximilian Wagner gece kıyafeti içindeki zarif karısının elinden tutmuş üniversiteye doğru yürüyordu. Sevgilim, hala vazgeçebilirsin. İstersen dönelim, seni eve bırakayım. Ah Max, bu sefer katılmam gerek. Bu törenlere çok az katıldığımı daha geçen gün sen söyledin ya. Başkalarına zaten çok seyrek katılıyorum. Ama seninle ilgili bir törene de katılmazsam bunu açıklayamayız. Öğretim elemanı Wagner üniversitede çok seviliyordu. Kısa sürede doçent ve sonra da profesörlük unvanını almıştı. Kendisine tanınan olanaklar ve üniversitedeki konumu sürekli yükseliyordu. Akademik personelin her yükselişi, elde ettiği her başarıysa toplanmak, eğlenmek, şampanyalı bir kutlama yapmak için vesile oluyordu. Bu kutlamalar yarı özel, yarı resmi kutlamalar şeklinde gerçekleşiyordu. O gece Maximilian'ın yayımlanan yeni eserinin kazandığı başarıyı kutlamak için toplandılar. Kokteyl şeklindeki toplantıda insanlar kibarca selamlaşıyor, birbirlerine nezaket sözleri söylüyorlardı. Üniversitede görevli bir kadın kürsüye çıkarak düzenlenen bu kutlama gecesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Program oldukça kısaydı. Konuşma yapması için rektörü sahneye davet etti. Rektör kalıplaşmış bazı genel sözler söyledi. Profesör Maximilian Wagner'in çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Sözlerinin sonuna yaklaşırken kural gereği olduğunu belli eder biçimde sesini yükseltti. Biraz daha heyecanlı görünmeye çalışarak Alman ırkından olan bilim adamlarının üstünlüklerini anlattı. Örnek bir bilim adamı olan Maximilian Wagner'i kutladı. Salonun ortasında elinde şişeyle bekleyen garson tam o anda şampanyayı patlattı. Şişeden fışkıran şampanya ile birlikte salonda alkış sesleri yükselmeye başladı. Rektör de diğer profesörlerin yanına katılıp şampanya içmeye başladı. Herkes fırsat buldukça Maximilian'ın yanına yaklaşıyor, onu kutluyordu. Töreni sonlandırmak için tekrar kürsüye çıkan görevli kadın, Eğitim Bakanlığı'ndan gönderilen mesajı okudu. Mesaj biter bitmez salondaki herkes sağ ellerini sert bir şekilde uzatarak dağınık bir şekilde bağırdı. Heil Hitler! Deborah'ın içi daraldı. Kendisinin bu selamı vermediği fark edilmiş miydi acaba? Zaten son zamanlarda bazı söylentilerin çıktığını duyuyorlardı. Bu arada kürsüdeki aksi kadın gönderilen mesajdaki bazı kelimeleri tekrar etti. Salondaki insanlar bardaklarını bir kez daha sol ellerine aldılar. Karışık bir şekilde Heil Hitler diye bağırmaya başladılar. Bu sefer Deborah da elini sert bir şekilde uzattı. O kadar sert yaptı ki bu hareketi omuz başına bir sancı duydu. Bütün gücüyle bağırdı. Heil Hitler! Kolunu dirseğinden kırarak kendine yaklaştırdı. Sonra ani bir şekilde tekrar ileri uzattı. Deminkinden de sert hareketle bir selam daha verdi. Ve boğazını acıtacak kadar güçlü bir sesle haykırdı. Heil Hitler! Gözlerinden yaşlar akıyordu. Maximilian Wagner titreyerek gergin bir şekilde duran karısına yaklaştı. Kolunu yumuşakça tutup indirdi. Elini omzuna koyarak kadını kapıya doğru yönlendirdi. Kimseyle vedalaşmadan çıktılar. Herkes onların böyle selamsız çıkıp gitmesini hoş gördü. Yaşadıkları heyecanı, hele kocasının başarılarıyla gurur duyan Alman kadının duygularını anlıyorlardı. Peşlerinden gülümseyerek bunu konuşuyorlardı. Eve girerlerken Nadia normal sesine geri döndü. ''Özür dilerim sevgilim.'' Max eğilip kadını ıslak yanağından şefkatle öptü. Max elinde gazete ve bir ekmekle eve girdi. Kendisini kapıda karşılayan karısını öptü. Eve girerlerken Nadia normal sesine geri döndü. ''Özür dilerim sevgilim.'' Max eğilip kadını ıslak yanağından şefkatle öptü. Max elinde gazete ve bir ekmekle eve girdi. Kendisini kapıda karşılayan karısını öptü. Ekmeği mutfağa bıraktıktan sonra arka odaya geçtiler. Burası yan daireye en uzak odaydı. Akşamları gazete okuyup sohbet ederken bu odada bulunmaya dikkat ediyorlardı. Bir köşe yazarının Yahudilerin kokularından tanınabileceğini ileri süren yazısını okudular. Yine acı bir şekilde güldüler. Okudukları her haberden, her yorumdan sonra gülme alışkanlığı edinmişlerdi. Max gazeteyi bırakıp koltuğunda dik oturmaya başladı. Hayranlık ve sevgi dolu gözlerle gazete okuyan karısına baktı. Sonra uzandı, saçlarından başlayarak parmak uçlarını yavaşça kadının üzerine gezdirmeye başladı. Boynuna geldiğinde uzanıp dudaklarını değdirdi. ''Adam haklı belki de'' dedi. ''Ben de seni kokundan tanırım. Terapi yerine geçiyor.'' Nadia bu sefer gülmedi. ''Ari ve Yahudi evliliklerini inceliyorlarmış Max'' dedi. Diğer şehirlerde çoktan başlamışlar buna. Yüzünde acı dolu bir ifadeyle devam etti. Bizi yaşatmayacaklar artık burada. Bilmiyorum hayatım ama üniversitede böyle bir araştırmaya girişen olmadı daha. Zaten bizi en güvenilir kesimden kabul ediyorlar. Bir tehlike yok henüz. Nadia ağrıyan başına ellerinin arasını aldı. Artık evlerde ve çarşıda kadınlar arasındaki konuşmalardan bile tehlikenin iyice büyüdüğünü anlayabiliyordu. Kocasının sürekli kendisini teselli ettiğinin, tehlikeyi olduğundan daha küçük gösterdiğinin de farkındaydı. Yine de çemberin her geçen gün daraldığını gizleyemiyordu adam. İşler çığırından çıkmıştı. Nadia, kimliğini gizlediği ve kendisini Alman olarak tanıttığı ileri sürülen birçok kişiyle ilgili çeşitli söylentiler duyuyordu. Hatta bazen aslında Alman olduğu halde yanlışlıkla yakalanıp kamplara gönderilen kişilerin hikayeleri dolaşıyordu ortalıkta. Artık dayanamıyordu genç kadın. Böyle yaşamak istemiyordu. O kamplardan birine tıkılmak sadece Max'tan ayrılmak açısından onu dehşete düşürüyordu. Kocasını bir gün göremeyecek olmayı hayal bile edemiyordu. Daha önemlisi ise asıl Maximilian'ın kendisinden ayrı yaşayamayacağını hissediyor, kocasının ayrılık acısı yaşamaması için yakalanmamak konusunda çok dikkatli davranıyordu. Üstelik bir çocukları olacaktı. En az 2 ay olmuştu ve artık tamamen emindi. Kaygıları ve korkuları giderek artıyordu. Üniversitedeki arkadaşlarının kulaklarına bir şey gelmiş olmalıydı ki teker teker onlarla ilişkiyi kesiyorlardı. Max her ne kadar bizi güvenilir kesimden görüyorlar dese de gerçeğin pek de öyle olmadığı apaçık ortadaydı. Zaten güvenilir kesim diye bir şey yoktu. Herkes herkesten şüpheleniyordu. Üniversite rektörü geçen gün profesörü Hitler'e bağlılık yemini etmeye çağırmıştı. O da reddetmişti. Artık Almanya'da barınmaları çok zordu. Saatlerdir bu konuyu konuşuyorlardı. İkisi de çoktan gitmeye karar verdiklerinin farkındaydılar. Ama sanki hala bir karar almaya çalışıyorlarmış gibi birbirlerine gitmek gerektiğini anlatıp duruyorlardı. Birkaç gün önce aynı konuyu Maximilian'ın anne babasıyla da konuşmuşlardı. Onlar da en doğrusunun genç çiftin ülkeden ayrılması olduğunu düşünüyorlardı. Peki nereye gideceğiz, nerede yaşayacağız diye sordu Nadia. İstanbul'a, orada kendimize yeni bir hayat kurabiliriz. Nasıl olsa arkadaşlarımız da var. Yurt dışına çıkmak için gereken pasaport ve vize işlerini Berlin'de nüfuzlu tanıdıkları olan Maximilian'ın babası halletti. Ev eşyalarını şehrin uzak tarafında kendilerini tanımayan bir eskiciye sattılar. Profesör Wagner ailevi bir neden olduğunu bildirerek üniversiteden istifa etti. Bir cumartesi günü trene binip Paris yolculuğuna başladılar. Yola çıkmadan önce profesörün yaptığı son iş istasyondaki posta kutusuna bir mektup atmak oldu. Bu rektöre yazılmış bir mektuptu. Nadia bir kez denemiş ama mektubu yazmasını önleyememişti. Max tarihi bir önem taşıdığına inandığı bu mektubu yazmayı kaçamayacağı bir görev olarak görüyordu. Mektupta 3. Reich rejimini eleştiriyor, Adolf Hitler'in ırkçı politikalarını yerin dibine batırıyor ve Yahudi bir eşinin olmasından onur duyduğunu belirtiyordu. Tren Paris'e doğru yola çıktığında orada bir hafta kalacaklarını, sonra Simplon Orient Express'ine binerek İstanbul'a hareket edeceklerini konuşuyorlardı. Yeni hayatlarına başlamış olmanın mutluluğu içindeydiler. Trenin güzel ve şık restoran vagonunda bir masaya oturmuşlardı. Garsonlar papyon takıyordu. Gelecek güzel günlere. Maximilian şampanya içiyordu. Bir kutlama havası içerisindeydi. Nadia ise kocasına ancak su içerek eşlik ediyordu. Hem hamileydi hem de herhalde gerginlikten olacak son zamanlarda sürekli başı ağrıyordu. O akşam da ağrı tekrarlamıştı. Sınırda tren durdu. İstasyon nazilerle doluydu. Yüksek siperlikli şapkaları, gamalı haçları, meşin paltolarıyla kurt sürülerine benziyorlardı. Nadia, trende tanıştıkları bir iki kişiye kendini Deborah olarak tanıtmıştı. Artık sınıra çok az kalmıştı. Yakında adını soran herkese gururla Nadia diyecekti. Maximilian, nazilere kendisinin ve karısının pasaportlarını, vize belgelerini uzattı. Her şey eksiksiz hazırlanmış olduğu için içi rahattı. Kontrol eden Nazi'ye doğru dürüst bakmadı bile. Tahmin ettiği gibi suratsız Nazi belgelere damga vurup geri verdi. Sonra yanındaki diğer görevliyle birlikte Maximilian'a iyi yolculuklar dileyip yürümeye başladılar. Hatta şapkalarının ucuna nazikçe dokunup Frau Wagner'i selamladılar. Belki de o adamlar hayatlarında gördükleri son Naziler olacaktı. Özleyecek değillerdi ya. Peşlerinden falan bakmadılar. Sohbetlerine kaldıkları yerden devam ettiler. Bu arada ısmarladıkları tatlılar da gelmişti. Ama Nadia şakaklarını ovuşturup duruyordu. Max bir bardak su doldurdu. Canım, hadi ağrı daha fazla artmadan ilacını iç. Yanımda değil ki, bavulumda kaldı. Birazdan gidip alırım. Yok, ben sana getiririm. Max yerinden kalktı. Kadının şakaklarını biraz ovdu. Bak göreceksin, İstanbul'a gittiğimizde baş ağrın da geçecek. Çünkü yaşadığın sıkıntılı günler neden oluyor buna. Bekle der gibi kadının omzuna dokunup yanından ayrıldı. Kompartımanları 3 vagon ilerideydi. Tren hareket etmediği için koridorlarında yürümek kolay oluyordu. Kompartımana girince Nadia'nın bavulunu açtı. İlaçlarını aramaya başladı. O sırada tren kalktı. Sonunda tuvalet çantasının içindeki ilacı buldu. Hızlanan trenin koridorlarında sağa sola çarpa çarpa 3 vagon geçerek restorana geri döndü. Yiyeceklerin, içeceklerin olduğu gibi durduğu masalarına oturdu. Nadia yerinde yoktu. Herhalde tuvalete gitmişti. Beklerken kadehindeki şampanyadan bir yudum içti. İlacı az önce su doldurduğu Nadia'nın bardağının tam yanına koydu. Tren gece karanlığında süratle ilerliyordu. Nazi Almanya'sından çıktıktan sonra sanki trenin tıkırtıları değişmiş, neşeli seslere dönüşmüştü. Artık Fransa topraklarına geçmişlerdi. Bu adamlar yıkılmadıkça bir daha oralara dönmeyeceklerdi. Profesör kararlıydı. Tarafsız bir ülkede Nadia'ya en iyi ve düzenli hayatı kuracak, onu hak ettiği mutluluğa kavuşturacaktı. Aradan bir süre daha geçti. Nadia hala ortalarda yoktu. Etraftaki insanların Maximilian'a kaçamak bakışlar atması artık iyice tuhaf bir görüntüye neden oluyordu. Biraz daha bekledikten sonra vagonun çıkışındaki tuvalete gidip kapıyı vurdu. "Nadia, iyi misin sevgilim?" diye seslendi. Biraz sonra kapı açıldı, içeriden papyonlu, şık bir adam çıktı. Bunun üzerine Maximilian garsona gitti. "Beraber yemek yediğim bayanı hatırlıyor musunuz?" Garson, "Tabii Herr Wagner," dedi. "Peki nerede?" "Sınırda Gestapo gelip Frau Wagner'i trenden indirdi." "Ne?" "Evet, aynen böyle oldu. Siz ayrıldıktan sonra gelip Frau Wagner'i aldılar." Bunları söylemekten gizli bir zevk duyuyor gibiydi. Sahte nezaketinin altında zalim bir Nazi saklanıyor olmalıydı ve durum onu çok eğlendiriyordu. "Yani karım Almanya'da mı kaldı diyorsunuz?" "Evet Herr Wagner, maalesef öyle. Geri dönmek istiyorum." "Dönemezsiniz Herr Wagner. İlerideki istasyona epey var." Maximilian dehşet içinde makiniste koştu. Ona yalvardığı halde sonuç alamayınca atılıp koridordaki alarm kolunu çekti. Tren içindeki her şeyi sarsarak çok sert bir şekilde durdu. Hızla gelen kondüktör "Ne yapıyorsunuz Herr Wagner?" diye çıkıştı. "Gece yarısı treni tarlaların arasında durdurdunuz. Burada inseniz bile bir şey yapamazsınız." Tam o sırada Maximilian hemen arkasında trenin doktorunu gördü. Bıçaklar gibi bir hareketle elindeki şırıngayı Max'in koluna sapladı doktor. Bu Maximilian'ın o gece gördüğü son görüntü oldu. Hemen peşinden kolunda büyük bir acı duydu ve kendinden geçti. Etrafa çılgın gibi hareketler yapması, bağırıp çağırması ve en sonda alarmı çekip treni durdurması yüzünden makinist onun uyutulmasına karar vermişti. Maximilian kendine geldiğinde kompartımandaki yatağında yatıyordu. Başı ağrıyordu. Kalkmak istediğinde yatağa kelepçelenmiş olduğunun farkına vardı. Başına gelenler korkunçtu. İnanılmazdı. Kendisi Fransa topraklarındaydı. Nadia ise Gestapo'nun elinde kalmıştı. Hemen geri gitmek istiyordu. Tekrar bağırıp çağırmaya başladı. Kapı açılınca içeriye trenin güvenlik görevlisinin girdiğini gördü. "Çözün beni." "Merak etmeyin. Paris'te çözeceğiz," dedi görevli. "Trenin ve yolcuların güvenliğini tehlikeye düşürdüğünüz için yasal yetkimize dayanarak sizi sakinleştirmek ve kelepçelemek zorunda kaldık." "Çözün beni." Paris'te trenden inip hemen Almanya'yı aradı. Ama babası telefonda bir garip konuşuyordu. Sanki konuştuğu kişi daha geçen gün telefonda görüştüğü bir arkadaşıymış gibi Maximilian'ın söyledikleriyle ilgisiz sözler ediyordu. "Baba, ne diyorsun, anlamıyorum." "Evet dostum, en kısa zamanda ben arayacağım seni." "Ben şu anda Paris'teyim baba. Trende olanları anlatabildim mi?" "Tabii, anlaştık." "Peki öyle yapalım. Sen en iyisi oraya git." "Evet, en iyisi orası." "Babacım, geri gelme mi demek istiyorsun?" "Zaten gelemem. Rektöre öyle bir mektup yazdım ki..." "Gestapo burada." Babasının sesi fısıltıya dönüştü. Demek bir an durumu söyleyebilecek bir fırsat buldu. Sonra yine normal sesine döndü. "Evet Kurt, dostum, dediğim gibi oraya gidince haberleşelim, olur mu?" "Anlıyorum baba. Peki, ben İstanbul'a gidiyorum. Baba, Nadia'yı bul ne olur." Paris'te artık yapacak tek işi İstanbul trenini beklemekti. Max kendisini kimsenin tanımadığı bu şehrin sokaklarında gözünden yaşlar akarak dolaşıp durdu. Bir şey yemiyor, içmiyor, bir yere oturup dinlenmiyordu. Kendini çok yorarsa belki trende uyuyabileceğini, sağ kalabileceğini ve İstanbul'a kadar çıldırmadan gidebileceğini umuyordu. Yaşamak istiyordu. Nadia için yaşamak zorundaydı.